Altı Nokta Görme Engelliler İçin Aile Danışma Merkezi sunar. Hazırlayan Avukat Turhan İçli. Seslendiren Müberra Ellatoğlu. Bu kaset Altı Nokta Körler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi'nce desteklenen Altı Nokta Görme Engelliler İçin Aile Danışma Merkezi tarafından eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Adres: Cebeci Erzurum Mahallesi Geçim Sokak No 21 Taksim 12 13 14 Kurtuluş Ankara. Tel 363 77 45 dahili 2. Fax 363 55 53. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi'nce desteklenen Altı Nokta Görme Engelliler Aile Danışma Merkezi 1-12-2005 tarihinde Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Amacı, görme engelli bireylerin ve ailelerinin kendi çabalarıyla ya da yakınlarının desteği ile çözemedikleri psikososyal sorunlar ve aile içi sorunlarla ilgili danışmanlık hizmeti almalarıdır. Görme engelli bireylerin gerek aile içinde gerekse toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, görenlerin karşılaştıkları sorunlardan daha çeşitli ve daha ağırdır. Çünkü görmeyenler fiziksel düzenlenişi ve toplumsal kuralları görenlere göre belirlenmiş bir dünyada yaşamak ve bu duruma uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle görenler için sorun olmayan pek çok konu görmeyenler için sorun olabilmektedir. Böylece görmeyenlere özgü sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle Aile Danışma Merkezi önemli bir gereksinimi karşılamaktadır. Aile Danışma Merkezi'nde çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı. Yaşanan bireysel sorunlar, eşler arası sorunlar, ana baba çocuk sorunları, görmezliğin yarattığı sorunlar, topluma uyum sorunları ve benzerinin çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti. Eğitim çalışmaları, bireylerin ve ailelerin gelişimlerinin sağlanmasına, gündelik yaşamın ve aile yaşamının desteklenmesine yönelik eğitim çalışmaları. Savunuculuk etkinlikleri, görmeyenlerin toplumsal yaşama katılmada ve haklarını kullanmada karşılaştıkları sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar. Telefonla danışmanlık, merkeze gelemeyen görmeyenlerin telefonla rehberlik ve danışmanlık hizmetinden yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar. Aile ve iş yeri ziyareti, başvuranlara yönelik hizmetlerin daha etkili verilmesinin sağlanması ve merkeze ulaşamayanlara da hizmet götürülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar. Merkez personeli, Aile Danışma Merkezi'nde tam zamanlı bir sosyal hizmet uzmanı ve bir psikolog ile yarım zamanlı bir sosyal hizmet uzmanı görev yapmaktadır. Bütün üyelerimizi Altı Nokta Görme Engelliler için Aile Danışma Merkezi hizmetlerinden yararlanmaya çağırıyoruz. Sevgili dinleyenler, Altı Nokta Görme Engelliler için Aile Danışma Merkezi Eğitim ve Savunuculuk Hizmetleri çerçevesinde Avukat Turhan İçli tarafından hazırlanan Görme Engelliler Hakkında Görenler İçin Rehber Kitapçığını sesli ve kabartma olarak sizlere ulaştırmayı uygun bulmuştur. Bu kitapçıkta görme engelliler hakkındaki temel bilgilerin yanı sıra ülkemizde özürlülerin sahip oldukları yasal hak ve olanaklar hakkında da ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca görme engellilerin başvurabilecekleri ve eğitim görebilecekleri kurumlarla ilgili tanıtımlar yapılmaktadır. İlgiyle dinleyeceğinizi ve yararlanacağınızı ümit ediyoruz. Görme engelliler hakkında görenler için rehber. 10 yaşındaki Damla diyor ki: "Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz görme organımız gözdür ve gözümüzde bazı nedenlerden dolayı hasarlar olabilir. İşte ben bunları size anlatacağım. Örnek olarak hepimiz sokakta arkadaşlarımızla oynamayı çok severiz. Fakat sokakta çok tehlike var. Bunlar gözümüze zarar verebilir. Örnek olarak birbirimize şaka bile olsa taş atmamalıyız. Dikenli bitkilere dikkat etmeliyiz. Eğer gözümüzde ağrı, bulanıklık ve benzeri rahatsızlıklar olursa annemizden ve babamızdan gizlememeliyiz. Onlar kızmazlar. Aynı şekilde doktorlardan da korkmamalıyız. Onlar bizler için, bizleri düşündükleri için bazı şeyleri yapıyorlar. Evde olabilecek bazı kazalar da var. Bunlardan bir tanesi evde bulunan sivri ve kesici aletlerdir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Veya hepimiz televizyon seyretmeyi çok severiz. Ama çok yakından seyredersek gözlerimiz bozulabilir. Gözlük takmak zorunda kalırız. Buna da dikkat etmeliyiz. Ayrıca eğer gözlük takan bir arkadaşımız varsa veya biri gözlük takıyorsa alay edilmemeli. Çünkü bu hiç güzel bir şey değildir. Ayrıca gözlük ayıp değil, doğaldır. Ve de annemiz, babamız veya arkadaşlarımızın sevgisi azalmaz. Gözlük ihtiyacı olanların takması daha iyi görmesini sağlar. Ve son olarak kağıt ok yapıp birbirimize atmamalıyız. Çünkü gözümüzde büyük hasarlar meydana gelebilir. Gözümüzü gözümüz gibi koruyalım. Göz ve görme. 5 duyu organımızdan biri olan göz, bildiklerimizin %80'ini öğrenmemizi sağlayan organdır. Göz, kafatası içinde 25 cm küp orbita kemik yuvasına yerleşmiş, 7 gram ağırlığında, top şeklinde, ön kısmı şeffaf bir küredir. Her gözün yukarı, sağa, sola ve yanlara kontrollü hareketini sağlayan 6 kası vardır. Işık enerjisi gözün iç arka tabakasında kimyasal enerjiye dönüşerek elektrik uyaranı halinde göz siniri aracılığı ile beynin arka tarafına ulaştırılır. Göz duyusu ışık, şekil, renk, hareket ve derinlik gibi çok çeşitli özelliklerin toplamıdır. Görme duyusunun gelişmesi doğumdan sonra 6 yaşına kadar devam eder. Doğumda iki göz arasındaki denge herhangi bir nedenle bozulmuş ise bir göz beyin tarafından tercih edilir, diğer göz atıl kapasite ile kullanılır. Düşük kapasite ile kullanılan gözün görme yeteneği azalır ve göz tembelliği oluşur. Göz hastalıkları kalıtım ile geçen, mikrobik, çeşitli kazalar ve mekanik birçok nedenlerle ortaya çıkabilir. Ülkemizde akraba evlilikleri, çocukluk çağı körlüklerinin başta gelen sebebidir. Geri kalmış ülkelerde trahom gibi mikrobik ve A vitamini eksikliği gibi beslenme bozukluğu başlıca körlük nedenleridir. Göz içi ortamının şeffaflığı ve basıncının dengesi korunduğunda göz iyi çalışır. Görme mekanizması aynı bir fotoğraf makinesine benzer. Görüntü göze mercek ve diyafram sisteminden geçerek girer. Mercek sistemindeki bulanıklık görmeyi özellikle yaşlılıkta çok azaltır ve buna katarakt denir. Ameliyat ile bulanık olan lens dışa alınarak göz içine camdan bir mercek yerleştirilir. Gözün iç basıncının artarak görme sinirini tahrip etmesine glokom denir. Göz içi sıvı miktarını azaltan ve sıvının kontrollü boşalmasını sağlayan ilaç ve ameliyat ile tedavi yapılır. Göz hareketinin uyumlu çalışmasında bozukluk, şaşılık olarak fark edilir. Küçük yaşta erken tedavi edilmesinde fayda vardır. Göz hastalıkları çok çeşitlidir. Diğer bazı hastalıkların yanında göz hastalığının ortaya çıkması sıktır. Bunlardan en önemlisi şeker hastalığıdır. Göz içinde şeker hastalığı sırasında kanamalar meydana gelir. Acil tedavi gerekir. En basit göz rahatsızlığı kırma kusurudur. Basitçe açıklamak için uzak görmesi bozuk olanlara miyop, yakın görmesi bozuk olanlara hipermetrop denir. Göz önüne takılan gözlük veya kontakt lens mercekleriyle bu kusur düzeltilebilir. Çocuk küçük yaştayken kırma kusuru düzeltilebilirse her iki gözün görmesi daha iyi olur. Göz sağlığının korunabilmesi için ilk 3 yaşta standart göz muayenesinden geçmek gerekir. Daha sonraları her 2 yılda bir muayene uygundur. Kazalar, özellikle trafik, ev, iş ve av kazaları önemli sayıda görme kaybına sebebiyet vermektedir. Sivri uçlu araçlar, oyuncaklar, çocukların arabalarda ön koltukta oturmaları, patlayıcı ve yanıcı maddeler göze çok zararlıdır. Göze kimyasal herhangi bir madde kaçtığında hemen acil olarak çeşme suyuyla bol bol yıkanmalıdır. yıkama işlemi duruma göre en az 30 dakika sürmelidir. Göz organı, vücudun en yoğun sinir hücre yerleşimine sahiptir. Göz hastalıklarında ağrı çok olabilir. Kesinlikle göz uzmanı dışında ilaç veya ilkel tedavilerden kaçınılmalıdır. Teknolojik ilerlemeye paralel olarak ileri optik ve elektronik cihazlarla göz hastalıkları tedavisinde ve görme kaybının rehabilitasyonunda çok başarılı olunmaktadır. Az görenler ve az gören rehabilitasyonu. Görme gücünün görme keskinliği veya görme alanı, gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle, ilaç tedavisi ile veya ameliyatla yararlı düzeye ulaştırılamadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir. Her iki durumda da temel ilke, kişinin mevcut kapasitesini en yüksek düzeyde kullanabilmesi için gerekli yardımcı cihazlar ve eğitim çalışmalarını kapsayan rehabilitasyondur. İnsan hakları ve fırsat eşitliği prensibinden hareketle toplumun her bireyi toplumun tüm kaynaklarından eşit olarak yararlanabilme hakkına sahiptir. Bu hak her bireyin bağımsız, üretken ve zevkli bir yaşam biçimine ulaşabilmesi olarak özetlenebilir. Çağdaş sağlık göstergeleri artık eskisi gibi ölüm ve hastalık istatistikleri ile değil, yaşam kalitesi ölçekleri ile değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetinin tüm alanlarında olduğu gibi görme problemleri olan insanlarda da temel amaç rehabilitasyon uygulamaları ile kişinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Uygulanacak rehabilitasyon programları kişinin mevcut görme kapasitesine göre günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi ve mesleksel becerilerinin kazanılması ve uygulanabilmesi için gerekli hedeflere göre belirlenir. Yani görme gücü kaybı hangi düzeyde olursa olsun veya yaşamın hangi döneminde başlamış olursa olsun herkes için yapılabilecek bir şeyler vardır. Ancak rehabilitasyon uygulamaları göz kaybının derecesi, oluştuğu yaş dönemi ve kişinin amaç ve hedeflerine göre değişmektedir. Görme fonksiyonunun tamamen kaybedilmediği, ancak geleneksel tıbbi yöntemlerle yararlı düzeye çıkarılamadığı durumlarda az görme rehabilitasyonu gereklidir. Az görenlerin rehabilitasyonunda temelde yatan göz hastalığı ve mevcut fonksiyonel duruma göre günlük yaşam aktiviteleri ve mesleksel becerilerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli uzak veya yakın görmenin bazı yardımcı cihazlar ve eğitimle yükseltilmesi hedeflenmektedir. Az görenlerin rehabilitasyonunda ilk aşama yaşam kalitesi ölçekleri ile kişinin işlevsel kayıplarını belirlemek ve yaşamsal ve mesleksel alanlardaki hedeflerini saptamaktır. İkinci aşama, bu hedeflere ulaşılabilmesi için yararlanabileceği yardımcı cihazlardan uygun olanları seçmek üzere yapılan muayenedir. Üçüncü ve en önemli aşama eğitim aşamasıdır. Eğitim uygulamalarında ilk önce görme probleminin başladığı yaşa bağlı olarak hiç kazanmadığı bebek ve çocukluk dönemi veya daha sonra kaybettiği yetişkin ve yaşlılık dönemi, görme işlevi ile ilgili fonksiyonların kazandırılması gerekir. Çünkü görme işlevi sadece göz ile ilgili olmayıp, beyin başta olmak üzere vücudun tüm bölümlerinin koordine olarak çalışmasını gerektirir. Eğitim uygulamalarının diğer alanı ise önerilen yardımcı cihazların kullanılabilmesi ve işlevsel alandaki kısıtlayıcı etkilerin giderilmesi için gerekli alıştırmaları kapsar. Sonuç olarak az gören rehabilitasyonu ülkemizde bugüne kadar bazı kuruluşlar tarafından uygulandığı gibi teleskopik sistemler veya benzeri cihazların reçete edilmesiyle sınırlı değildir. Yardımcı cihazların önerilmesi rehabilitasyonun sadece bir bölümü olup eğitim çalışmaları ile desteklenmediğinde anlamsızdır. Uluslararası çalışmalara göre sadece cihazın verilmesine yönelik uygulamalarda kişinin yararlanma düzeyi %5 iken, eğitim programları ile desteklendiğinde yararlanma düzeyi %90-95 olmaktadır. Sonuç olarak, körlerin ve az görenlerin rehabilitasyonu bir uzmanlık alanıdır ve bilimsel temellere uygun olarak gerçekleştirildiğinde yararlı olabilir. İlgilenenler için söz konusu merkezlerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Ankara Numune Hastanesi, Körlükle Mücadele Ulusal Referans Merkezi, KÖMER, Tel 0312 311 97 40. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Görme Özürlüler Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi, Tel 0312 363 89 90, Taksim 118. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Tel 0312 305 15 76, Taksim 176, 324 38 47. Görme engelli kimdir, kim değildir? Görme engelli kişi himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir. O, diğer insanlardan çok farklı, olağanüstü yetenekleri olan ve başkalarının duyamadığı sesleri duyan mucizevi bir yaratık da değildir. Diğer insanların sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsi onda da mevcuttur. Görme engelliler arasında da başarılı olan, başarısız olan, bencil olan veya toplumun çıkarlarını düşünen insanlar bulunabilmektedir. Kısacası görme engelli de herkes gibi bir insandır. Farklı yazı sistemi kullanarak o da aynı kitapları okur. Farklı metotlarla aynı bilgileri ve aynı eğitimi alır. Diğer insanlarla aynı okulları, aynı iş yerlerini, aynı caddeleri, aynı eğlence yerlerini paylaşır. Özetle görme engelli olmak, diğer insanlardan farklı bir kişiliğe sahip olmak demek değildir. Görme engelli olmak önemli bir sorun mudur? Görme engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorun, gözlerinin görmemesi değil, toplumun görme engellilerle ilgili yanlış anlayış ve önyargılarıdır. Kendisine sağlanan olanakların yetersizliği ve diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliğidir. Eğer görme engellilere de yaşamın her alanında gerekli fırsat eşitliği ve yeterli olanaklar sağlanırsa, görme sorunu olması o insanlar için basit bir fiziksel sorun düzeyine inecektir. Bugün ülkemizde görme engellilerin ulaşmak istediği başlıca hedef, herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaşmak ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmaktır. Görme engelli bir kişinin karşılaştığı her başarısızlık için körlüğünü bir mazeret olarak göstermesi ne kadar yanlışsa, toplumun da her başarının sağlanması için görmenin gerekli olduğunu ileri sürmesi o kadar yanlıştır. İkisinin de pratik sonucu olumsuzdur. İnsanla toplum arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu nedenle görme engelli kişilerin değerlendirmeleri toplumu, toplumun değerlendirmeleri ise görme engellileri etkilemektedir. Görme engelliler nasıl okuyup yazmaktadırlar? Görme engellilerin okuyup yazmak için kullandıkları noktalardan oluşan kabartma bir yazı sistemi bulunmaktadır. Bu yazı sistemi 1829'da Louis Braille adlı bir kişi tarafından bulunmuştur. Louis Braille 1809'da Fransa'da doğmuş ve küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir. Resim kartonuna benzer kağıtlar üzerine kabartılmış noktalardan oluşan yazı, görme engelliler tarafından parmak uçlarıyla okunmaktadır. 6 nokta sisteminden oluşan bu yazıya Braille yazı denilmektedir. Braille yazı, normal yazı gibi tükenmez ya da kurşun kalem kullanılarak yazılmaz. Çünkü kabartma noktaların belli aralıklarla düzenli bir şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yazı yazmak için tablet veya daktilo adı verilen özel yapılmış araçlar kullanılmaktadır. Tablete takılan kağıt, ucu sivri özel bir kalem aracılığıyla kabartılmaktadır. Görme engelliler kendi başlarına gezip dolaşabilirler mi? Düzenli bir çevrede bazı koşullar ve olanakların sağlanması halinde, görme engellilerin de bir yerden bir yere kendi başlarına gidebilmeleri mümkündür. Görme engelliler kendi başlarına dolaşmak için beyaz renkli, metalden veya plastikten yapılmış bir baston kullanırlar. Bu baston katlanıp cebe ya da çantaya konulabilir. Baston kullanarak gezebilmek için özel bir eğitim gerekmektedir. Ancak bazı görme engelliler herhangi bir eğitim almadan da kendi kendilerine beyaz baston kullanımını öğrenebilmektedirler. Görme engelli çocuğu olan aileler küçük yaştan itibaren bu çocuklarını baston kullanarak gezip dolaştırmaya alıştırmalıdırlar. Okullarda öğretmenler birinci sınıftan itibaren bu gibi çocukların baston kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktadırlar. Aksi takdirde onlara ileri yaşlarda baston kullanımının benimsetilmesi zorlaşmaktadır. Baston kullanmadan gezip dolaşmak, görme engelli bir kişi için oldukça tehlikeli kazalara yol açmaktadır. Bazı gelişmiş ülkelerde görme engellilerin rahatça gezebilmeleri için özel olarak yetiştirilmiş rehber köpekler de kullanılmaktadır. Ancak bu uygulama ülkemizde henüz mevcut değildir. Görme engelliler spor yapabilirler mi? Görme engelliler de gerekli eğitimi alarak sporun çeşitli dallarında çeşitli etkinlikler sürdürmektedirler. Görme engellilerin başarıyla yaptıkları spor dalları şunlardır: futbol, golbol, yüzme, atletizm, güreş, showdown, doğa yürüyüşleri, izcilik, binicilik, satranç ve benzeri. Görme engelliler futbol topuna ses çıkartabilecek çeşitli ekler yaparak ya da bu amaçla özel olarak üretilmiş olan sesli topları kullanarak futbol oynayabilmektedirler. Golbol, görme engellilere özgü bir spor dalı olup, dörder kişilik iki takımın oturur vaziyette topu elle yuvarlayarak kaleye gol atma çabalarından oluşmaktadır. Bugün itibariyle ülkemizde görme engelliler alanında 13 spor kulübü bulunmaktadır. Kurulan ilk ve en büyük spor kulübü Ankara 6 nokta spor kulübüdür. Görme engelliler için özel eğitim veren kurumlar hangileridir? Ülkemizde Adana, Ankara 2, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul 2, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Niğde, Tokat, Diyarbakır'da olmak üzere görme engelli çocukların okuyabileceği 16 adet körler okulu bulunmaktadır. Ayrıca 15 ve üzerindeki yaşlarda bulunan görme engellilere de temel ve mesleki eğitim veren rehabilitasyon merkezleri vardır. 2 adet olan bu rehabilitasyon merkezlerinden biri Ankara, diğeri İstanbul'dadır. Bu merkezlerde günlük yaşam için gerekli beceriler, okuma yazma, baston kullanma ve bağımsız hareket, daktilo, telefon santralciliği, masörlük, bilgisayar, makrome işleri gibi eğitimler verilmekte ve görme engellilerin devlet veya özel sektörde işe girerek veya bağımsız bir iş kurarak topluma yararlı, üretici bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Körler okullarına kayıt koşulları. Ülkemizde 16 görme engelli ilköğretim okulu bulunmakta olup hepsi de yatılı ve gündüzlüdür. Görme engelli öğrenciler bu okullara kayıt için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7. maddesine göre Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne, en yakın görme engelli ilköğretim okullarına veya en yakın okula doğrudan başvurabilirler. Bu okullardan birine kayıt olmak isteyenler aşağıdaki işlemleri yerine getirmelidir. 1. Bulunduğunuz ilin valiliğine veya ilçenin kaymakamlığına bir dilekçe ile başvurunuz. 2. Dilekçeniz Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, oradan da en yakın rehberlik ve araştırma merkezine havale edilir. 3. Milli Eğitim Müdürlüğü size bir dosya hazırlamanızı ve bu dosyada yer alması gereken belgeleri bildirecektir. 4. Şayet bu konuda gerekli belgelerin bildirilmesinde bir aksilik olursa, siz aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız. A. Tasdikli nüfus cüzdanı örneği, öğrenci için. B. veli ya da vasinin ikametgah ilmi haberi. C. Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Bu raporda çocuğun özrü, özür derecesi ve başka bir hastalığı olup olmadığı yer alacaktır. D. Rehberlik ve araştırma merkezince doldurulacak çocuk tanıma fişi. E. Rehberlik ve araştırma merkezlerinden alınacak inceleme raporu. F. 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf. G. 2 adet veli adresi yazılı posta pulu yapıştırılmış zarf. H. Ekonomik durumu gösterir belge. Öğrenci devlet parasız yatılı okuyacaksa. Bu belge örneğine uygun şekilde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde doldurulabilir. İ. Veli ya da vasinin çocuğun yarı yıl ve yaz tatillerinde yanına alacağını gösterir taahhütname. Bu belge daha sonra çocuğun okuyacağı okul müdürlüğünce hazırlanıp veliye imzalatılır. C. İl Milli Eğitim Kurulu kararı. Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanıp verilir. 5. Hazırlanan bu belgelerin dosyası öğrencinin yatılı ve gündüzlü olacağını belirten bir dilekçe ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilir. 6. Görme engelliler ilköğretim okullarında gündüzlü veya yatılı öğrenim görmek isteyen öğrencileri il eğitsel tanılama, izleme ve değerleme ekibinin yönlendirme kararı ve il özel eğitim hizmetleri kurulunun yetiştirme kararı ile bu okullara yerleştirilir. Bu okullardan birine kayıt olmak isteyenler aşağıdaki işlemleri yerine getirmelidir. 7. Görme engelliler ilköğretim okullarını bitiren öğrencilerden orta öğretime devam etmek isteyenler 8. sınıfın sonunda öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. 8. İlköğretim ve orta öğretim okullarında kaynaştırma yoluyla eğitimini sürdüren ve Braille, kabartma, yazıyı bilen öğrenciler Braille ders kitaplarını ücretsiz olarak Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu altında Ankara adresinden isteyebilirler. Tel 0312 317 96 53. Görme Engelliler İlköğretim Okulları. Sıra no, okulun adı, ili, telefon, fax. 1. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Adana Seyhan 0322 256 49 54 256 65 45 2. Gören Eller İlköğretim Okulu. Ankara altında 0312 316 06 71 316 82 22 3. Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Ankara Yeni Mahalle 0312 213 23 76 212 60 58 4. Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Çanakkale Gelibolu 0286 566 29 33 566 19 93 5. Denizli Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Denizli Merkez 0258 377 11 45 46 6. Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Diyarbakır 0412 228 78 14 7. Erzurum Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Erzurum 0442 342 42 80 8. GAP Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Gaziantep 0342 323 01 24 323 01 35 9. Veysel Vardar Görme Engelliler İlköğretim Okulu. İstanbul Sarıyer 0212 201 12 92 93 10. Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu. İstanbul Üsküdar 0216 651-50-02 651-50-08 11. Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu İzmir Bornova 0232-388-73-82 388-04-41 12. Kayseri Görme Engelliler İlköğretim Okulu Kayseri Koca Sinan 0352-339-52-52 13. Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu Kahramanmaraş 0344-215-55-31 215-51-08 14. Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu Konya Selçuklu 0332-241-04-42 241-07-92 15. Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulu Niğde 0388-232-32-20-21 16. Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu Tokat 0356-228-07-30 228-04-58 Rehabilitasyon merkezlerine kayıt koşulları. Ankara ve İstanbul'da bulunan rehabilitasyon merkezlerinde 15 yaş ve üzerinde olan görme engellilere meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları verilmektedir. Bu kurslardan yararlanmak isteyenler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine başvurmalıdırlar. Başvuru sahibinden istenen belgeler şunlardır. Görme engelli olduğuna dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu, diploma, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, 6 adet fotoğraf ve dilekçe. Herhangi bir okuldan mezun olmayanlardan diploma istenmemektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ankara ve İstanbul Rehabilitasyon Merkezlerinin aşağıdaki telefonlarını arayabilirsiniz. Ankara, Yeni Mahalle Rehabilitasyon. Merkez Tel 0312-315-0821. İstanbul, Emirgan Rehabilitasyon. Merkez Tel 0312-315-0821. İstanbul, Emirgan Rehabilitasyon. Merkez Tel 0212-277-9160-61. Görme engelliler hangi işlerde çalışabilirler ve hangi mesleklerde başarılı olabilirler? Görme engellilerin başarılı olduğu alanlar, kendilerine sağlanan olanaklara ve teknolojik gelişmelere göre değişmektedir. Bu nedenle görme engellilerin çalıştığı ve başarılı olduğu meslekler, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Görme engellilerin yapabileceği işler ve meslekler arasında avukatlık, müzisyenlik, sosyal, fen ve matematik, edebiyat, din, felsefe, yabancı dil dallarında öğretmenlik, ekonomi, sosyoloji, psikoloji dallarında uzmanlık, çeşitli kurumlarda yöneticilik, yazılı veya sözlü tercümanlık, bilgisayar operatörlüğü ve programcılığı, sekreterlik ve telefon santralciliği, danışma memurluğu, radyo, televizyon ve gazetecilik görevleri, montajcılık, bazı tamir işleri, paketleme ve çeşitli el işleri ve benzeri sayılabilir. Görme engellilerin kullandığı özel araç gereçler nelerdir? Görme engelliler günlük yaşamlarında, eğitimleri sırasında ve iş yerlerinde özel olarak üretilmiş çeşitli araçlardan yararlanmaktadırlar. Örneğin, rakamları kabartma noktalarla gösterilen saatler, konuşan hesap makineleri, derece, tansiyon, kan şekeri ölçen aletler, paraları renkleri sesli olarak belirten cihazlar, fen, matematik, coğrafya derslerinde kullanılan özel araçlar, özel gözlükler, büyüteçler, bilgisayarlar, mutfak aletleri görme engellilerin yararlandığı bazı araçlardır. Ancak bu araçların önemli bir kısmı yurt dışından temin edilebilmektedir. Özel yapılmış aletler sayesinde Görme engelli insanlar birçok işlerini başkalarına bağımlı olmadan kendi başlarına yapabilmektedirler. Görme engelli bir kişi özel olarak yapılmış kabartma haritalar sayesinde ülkelerin, şehirlerin, dağların, denizlerin, nehirlerin bulunduğu yerleri ve yönleri kafasında canlandırabilmekte, geometri çizim araçlarıyla her türlü şekil kavramını çizip algılayabilmekte, konuşan elektronik araçlar yoluyla saatleri bilmekte, hesap yapmak, çeşitli şeyleri ölçmek, tartmak olanağına kavuşmaktadır. Ekran okuyucu programlar sayesinde bilgisayar kullanabilen görme engelliler, internette rahatça dolaşarak her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler. Görme engellilere özgü araç gereçlerin bir bölümü vakfımız tarafından sağlanırken, özellikle ders araç ve gereçleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ders aletleri yapım merkezinden temin edilebilmektedir. Tel 212-60-50. Görme engelliler alanında istismar var mıdır? Toplumun genelinde olduğu gibi görme engelliler alanında da çeşitli biçimleriyle istismar ve istismarcılık bulunmaktadır. Gerek gören, gerekse kör bazı kötü niyetli kişiler, halkın görme engellilere karşı olan güzel duygularını kullanarak bu duyguları paraya dönüştürmek için bir takım çalışmalar yürütmektedirler. Bunlardan birisi, derme çatma konser gruplarıyla okulların ve sayfiye yerlerin taranması ve okul yaptırıyoruz, huzurevi yaptırıyoruz, körlere eğitim ve burs hizmetleri sunuyoruz gibi yalanlarla zarf dağıtılarak para toplanılmasıdır. Bu paralar denetimsiz bir biçimde konser organizatörleri tarafından kendi çıkarları için harcanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 1998 yılında çıkardığı bir genelge ile bu grupların okullara girmesini yasaklamış ise de, korsan veya durumdan habersiz iyi niyetli yerel yetkililerin izniyle yer yer bu faaliyetlerin sürdürüldüğü bilinmektedir. Görme engellilere hizmet amacıyla çalışan kimi dernek ve vakıfların iktisadi faaliyet çerçevesinde çeşitli tüketim mallarını satarak elde edilen gelirleri hizmete dönüştürme yolunda çabaları vardır. Bu son derece olağan ve yararlı bir faaliyettir. Ancak bu çeşit faaliyetleri istismar ederek kişisel çıkar sağlamaya çalışan kişi veya gruplar da bulunmaktadır. Bu nedenle istismarcı olan ve olmayan faaliyetleri ayırabilmek için yurttaşlarımızın gelen kişilerden yetki belgelerini istemeleri, satılan malzemelerde dernek veya vakfın adının, adresinin ve telefonlarının bulunup bulunmadığını incelemeleri, kuşkuya düşmeleri halinde ise bu telefonları arayarak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Görme engelliler alanındaki istismarın bir başka biçimi de, görme engellinin bizzat kendisinin körlüğünü ve halkın acıma duygularını kullanarak bazı ayrıcalıklar veya çıkarlar elde etmeye çalışmasıdır. Onurlu bir görme engelli, herkesle eşit haklara ve yükümlülüklere sahip olduğunun bilinciyle hareket edeceğinden, yurttaşlarımızın acıma duygularını istismar etmeye kalkışan görme engellilere ödün vermemesi, doğru bir yurttaşlık, dayanışma ve yardım bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından son derece önemlidir. Görme engellilere karşı nasıl davranmalıyız? Görme engelli birine yardımcı olmak istiyorsanız aşağıdaki bilgilere gereksiniminiz olacaktır. Siz onun koluna değil, o sizin kolunuza girmelidir. Çünkü kaldırım kenarı veya merdiveni anlaması için yarım adım gerinizden gelmesi gerekmektedir. Merdiven inerken trabzandan yararlanması için yol gösterici olabilirsiniz. Kaldırım iniş ve çıkışlarında sürekli sözlü uyarılara gerek yoktur. O sizi yarım adım geriden izlediği için biraz yavaşlamanız yeterlidir. Ona ismiyle hitap ediniz. Aksi halde kiminle konuştuğunuzu anlayamayabilir. Konuşurken görmek veya kör gibi kelimeleri kullanmaktan çekinmeyin ve yanından ayrılacağınız zaman sözlü olarak bildiriniz. Eğer size yol veya yön sorarsa, sözcüklerle kesin ve anlaşılır biçimde izah ediniz. El ile işaret etmenin veya göze hitap eden işaretler kullanmanın yararı yoktur. Görme engelli birini uzaktan bağırarak yönlendirmeniz hem rahatsız edici hem de tehlike yaratıcı olabilir. Olanağınız varsa yardım etmek için yanına gidiniz. Duraklarda hangi otobüsün geldiğini öğrenmek isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Sizin otobüsünüz daha önce gelirse ayrılacağınızı mutlaka belirtiniz. Yardıma ihtiyacı olmayan bir görme engelliye yardım etmeye kalkışmanız sadece size vakit kaybettirir. Kapıları yarı açık bırakmayınız. Onunla daha önce tanımadığı bir odaya girerseniz, onu odanın ortasında yalnız bırakmayınız. Bir sandalye veya koltuğa kadar götürünüz. Yemekte et varsa, kesmekte yardım isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Yemeklerin yerini ayrıntılı olarak tarif ediniz. Yatılı konuk olarak evinize geldiğinde ona tuvaletin, gardırobun, pencerenin, prizin ve elektrik düğmesinin yerini gösteriniz. Ayrıca lambaların açık olup olmadığını, elektrik düğmelerinin hangi yönde açık ya da kapalı olduğunu bilmek isteyebilir. Eğer arzu ederseniz sizinle körlüğü hakkında konuşabilir ama bu eski bir hikayedir. Oysa sizin olduğu gibi görmeyenin de ilgi duyduğu başka pek çok konu vardır. Görme engelli çocuğu olan ailelere öğütler. Sevgili anne ve babalar, görme engelli çocuğunuza yardımcı olabilmeniz için aşağıdaki öğütlerimize kulak veriniz. Görme engelli çocuk da bütün çocuklar gibi belirli gelişme aşamalarından geçerek büyür. Belirli gelişme aşamasındaki tüm davranış özelliklerine görme engelli çocuklarda da rastlanır. Bu nedenle çocuğunuzda gözlemlediğiniz davranışlar karşısında telaşa kapılmadan önce bu davranışın onun gelişme aşamasına uygun olup olmadığını anlamak için çocuk psikolojisi ve gelişimiyle ilgili kaynakları okuyunuz ve karşılaşılan güçlüklerde çocuğunuzun görmemesine sığınmayınız. Görmeyen çocuğunuzdan henüz ulaşmadıkları aşamanın özelliklerini beklemeyiniz. Bir davranış veya becerinin ortaya çıkabilmesi için önce çocuğunuzun bünyesi yeterince gelişmiş olmalı, hazır olmalı. Kasları, sinir sistemi, beyin gelişimi uygun olmalıdır. Ancak o zaman sizin sunacağınız olanaklar etkili ve yararlı olur. Çocuğunuz sizin istediğiniz hızda değil, doğuştan getirdiği büyüme hızında gelişecektir. Her çocuğun büyüme hızı birbirinden farklıdır. Biri beceriyi 2 ay önce, diğeri 3 ay sonra yerine getirebilir. Sizin çocuğunuz geri kaldı zannedip telaşlanmayın ama gereken olanakları sunmaya devam edin. Çocuğunuz bütün gelişim alanlarında aynı hızda ilerleme göstermez. Telaşlanmayın. Örneğin, yürümeye çabalayan her çocukta konuşmadaki ilerlemeler yavaşlar, yürüdükten sonra kelime sayısında ve cümle kurmada ilerleme olur. Çocuğunuzun doğuştan bazı özellikleri kalıtımsal olarak getirdiğini, aileden birine çektiğini unutmayınız. Hemen görmemeye bağlayıp üzülmeyiniz. Görme engelli çocukta görme duyusunun yerini ağırlıklı olarak dokunma duyusu almaktadır. Dış dünyayı görerek tanıma yerine, elleriyle yoklayarak tanımakta. Dokunma duyusu yoluyla elde ettiği izlenimlerle çeşitli kavramlar geliştirmektedir. Görmeyen çocuklar cisimleri ağızlarına görenlerden daha sıklıkla götürmektedirler. Çünkü ağızları ile de tanımaktadırlar. Bu nedenle çocuğunuzun bu davranışını mikrop bulaşır diye mümkün olduğu kadar engellemeyiniz. Elleri göğüs hizasında birleştirmek çok önemlidir. İleride iki el kullanarak yapılacak pek çok becerinin kazandırılması için iki el tutma, sallanan bir oyuncağı iki el ile yakalama gibi faaliyetlere teşvik ediniz. Gören bebeğin kendiliğinden yaptığı tek el ile ayak yakalama, iki el ile tek ayağı yakalama, çapraz el ve ayak yakalama gibi el ile ayak yakalama oyunlarını görmeyen bebeğinize siz yaptırmalısınız. Bu gibi hareketler vücudunun kısımlarını tanımasına yardımcı olacağı gibi zihninde mesafe kavramının gelişmesi için de temel oluşturacaktır. Bebeğinize sadece penye, fanila veya zıbın giydirmeyiniz, çeşitlendiriniz. Tenine yünlü, pazen, patiska ve benzeri ne kadar çok kumaş değerse zihinde o kadar çok kavram oluşacaktır. Görmeyen bebekler kendiliklerinden emeklemezler. Gören bebekler hoşlarına giden bir nesneye ulaşmak için çaba gösterirler. Bu yüzden emeklemeyi kendiliklerinden öğrenirler. Görmeyen bebeği ise sesli oyuncaklara ulaşması için çabalamaya ve emeklemeye teşvik etmelisiniz. Görmeyen çocukların başlarını öne eğdikleri sıklıkla görülmektedir. Bunu önlemek için bebeğinizi sadece sırtüstü yatırmaya alıştırmayınız. İhtiyaçları karşılandığı ve keyifli olduğu zamanlarda bebeğinizi alçağa yüzü koyun yatırınız ve siz yüksekte oturunuz. Ona yüksekten konuşunuz, oyunlar yapınız. Böylece boynunu yukarı kaldırma ve tutma egzersizleri yaparak boyun kaslarını geliştirmesini ve başını dik tutmasını sağlamış olursunuz. Bunu yapabilmesi için kolları üzerinde hareket etmesine yardımcı olunuz. Bebeğinize yastıklar yapınız ve içini nohut, fasulye, pirinç, mercimek gibi farklı cisimlerle doldurunuz. Bebeğinizin bu farklı yastıklar üzerinde yüzü koyun ve sırt üstü yatarak değişik dokunma uyaranları ile sert, yumuşak, iri, minik kavramlarını hissederek öğrenmesini sağlayınız. Yürümesi için yine sizin teşvik etmeniz gerekmektedir. Yürüdükten sonra değişik hareketleri siz öğretmelisiniz. Koşmak, zıplamak, dizini bük, eğil, çömel, kolunu kaldır, kolunu uzat ve benzeri. Bunları öğretirken siz o hareketi kendi elleriniz ile onun kol ve bacakları üzerinde yaptırmalısınız. Aynı zamanda da hareketleri isimlendirmeli ve tarif etmelisiniz. Bunları görmediği için kendi başına öğrenemez. Ayak tabanları da avuç içi ile eşdeğerde beyne bilgi göndermektedir. Hava ve ısı şartlarına uygun olarak çocuğunuzun çıplak ayak ile her yerde dolaşmasına izin veriniz ki zemin ve yüzey farklılıklarını öğrensin. Evde taş, parke, marley, fayans, mermer, halı, kilim. Dışarıda çimen, toprak, kum, çakıl, asfalt ve benzeri. Aynı zamanda cisimlerin özelliklerini öğrensin. İnce, kalın, soğuk, sıcak, sert, yumuşak, kısa, uzun, büyük, küçük gibi. Cisimlerin yapıldığı maddeleri de öğrensin. Plastik, tahta, kumaş, cam, metal ve benzeri. Bunları sürekli isimlendirerek anlatmalısınız. Dokunarak hissetmeden sadece anlatılanları dinlemek fazla işe yaramaz. Bütün çocuklar oyun ile öğrenir. Çocuklarla ders çalışırsanız hiç istekli olmazlar. Günlük yaşam içinde pek çok işi, faaliyeti oyuna dönüştürebilirsiniz. Evde batıcı, yaralayıcı, canını yakıcı nesneleri toplayınız. Görmeyen çocuğunuz da dolaşmaktan, hareket etmekten korkmasın. Özgürce dolaşsın ki dış dünya ile baş etmeyi öğrensin. Yeni yürümeye başladığında itilen, çekilen, ses çıkaran, hareket eden oyuncaklar alınız. Oyuncakları da malzeme olarak çeşitlilik göstersin. Tahta, kağıt, karton, bez, plastik, metal gibi. El ile sıkılan oyuncaklar da el kaslarının gelişmesine yardımcı olur. Çocukluk dönemi özellikle 0-6 yaş tüm çocuklar için somut biçimde yaşanılarak öğrenilen bir dönemdir. Görmeyen bebek ve çocuğunuzu da somut biçimde yaşatarak zihninde kavramlar oluşmasına katkıda bulununuz. Seçtiğiniz oyuncaklarla pek çok kavramı çocuğunuza dokunma duyusu aracılığıyla öğretebilirsiniz. Düz, pütürlü, sivri, yamuk, eğri, yuvarlak, köşeli gibi. Görmeyen çocukların sesli uyaranlara ve müziğe karşı daha ilgili oldukları gözlemlenmektedir. Zihninde kavramların sınırlı kalmaması ve hareketsizleşmemesi için çocuğunuzun sadece sesli uyaranları ve müziği dinleyerek zaman geçirmesine izin vermeyiniz. 1-1,5 yaş civarlarında kol, bacak, baş, karın gibi organları vücudunda ve kendi vücudunuzda gösteriniz. Daha sonra başının bölümlerini, ağız, burun, kulak, saç, kaş, diş ve el ve ayak parmaklarını tanıtınız. Hemen hemen aynı sıralarda hayvan seslerini öğretebilirsiniz. En iyi öğrenmeyi sağlamak için gerçeğini dinletmeli, hatta mümkün olanları yoklatmalısınız. Gören çocuklar dış dünyadaki nesneleri bir bakışta algılarlar. Görmeyen çocuklar ise bir nesneyi ellerine aldıkları zaman bir parçasını, sonra diğerini, sonra sıra ile kalan kısımlarını yoklarlar. Bu nedenle parçadan bütüne doğru ilerlerler. Böylece görmeyenlerin zihninde kavramlar parçadan bütüne doğru gelişir. Görmeyen çocuklara da bir şey öğretirken mutlaka alt basamaklara bölmeli ve aşama aşama öğretmelisiniz. Mekan algısı ve zihinsel harita geliştirebilmesi için önce odasını, kapıdan başlayarak, duvarları yoklatarak ve sıra ile eşyaları tanıtarak öğretmelisiniz. Evde eşyaların yerini sıkça değiştirmeyiniz ki evin düzenini, odaların yerini zihninde harita oluşturarak öğrenebilsin. Çocuğunuzu parklara götürünüz, koşturunuz, kaydırınız. Kendi başına hareket edebilmesi için bağımsız hareket yöntemlerini öğretiniz. Yemek yeme becerilerini kazanabilmesi için kaşıkla yediriniz. Pütürlü yemeğe alışabilmesi için yemekleri püre şekline dönüştürmekten sakınınız. Körlük tiklerinin gelişmesini önlemek için hareketsiz kalmasını, canının sıkılmasını önleyiniz. Mümkün olduğu kadar onu her yaşta ve tüm vücudunu içeren hareketlere ve faaliyetlere yönlendiriniz. Kaynak: http://www.engellinin-sayfasi.com. Türkiye'de engellilerin hangi hak ve olanaklardan yararlandıklarını biliyor musunuz? Sağlık raporu zorunluluğu. Engellilere tanınan çeşitli haklardan yararlanabilmek için engelli bireyin sakatlığının türünü ve derecesini gösterir, sağlık kurulu raporu alması zorunludur. Bu rapor, duruma göre Türkiye İş Kurumu, Defterdarlık, Sehaçek İl Müdürlüğü gibi kuruluşların sevkiyle alınabileceği gibi hastane başhekimliklerine kişinin bizzat başvurması yoluyla da alınabilir. Sosyal güvencesi bulunmayan yoksul kişilerden rapor ücreti alınmaması hastane başhekimliklerinin yetkisindedir. İlköğretim engelliler için de zorunludur. Anayasamıza göre herkes için zorunlu ve parasız olan ilköğretim hakkı engelliler için de geçerlidir. İlköğretim hakkından yararlanmak isteyen engellilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerine veya Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer alması için ne yapılmalıdır? Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üstünde bir oranda kaybedenlerin özürlülük bilgisi istendiğinde nüfus cüzdanlarında yer alır. Özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer alması için özürlü bireyler ikamet ettikleri ilin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, Sağlık Kurulu raporu aslı veya onaylı örneği, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile müracaat eder. Özürlü bilgi formundaki bilgiler, İl Müdürlüğü'ndeki meslek elemanları tarafından özürlünün beyanına ve ibraz ettiği belgelere göre kimlik uygulama yazılımı kullanılarak veri tabanına aktarılır. Bu bilgiler belge ortamında ilgili meslek elemanınca onaylanır. Bu özürlü bilgileri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Ulusal Özürlüler Veri Tabanına aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na elektronik ve belge ortamında gönderilir. Özürlülere ait kimlik bilgileri ve özür oranı bilgisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından elektronik ve belge ortamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Gönderilen bilgiler MERNİS veri tabanında tutulur. Nüfus cüzdanında özürlülüğüne ilişkin bilgi yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ilgili mevzuatta münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. Nüfus cüzdanlarında özürlülükle ilgili bilgiler yer almayan ve almasını istemeyen özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan haklardan özürlüler için sağlık kurulu raporunu ibraz ederek faydalanabilirler. Özürlü olduğunu istenen belgelerle beyan eden ve il müdürlüklerine başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus cüzdanlarının arka yüzünde %... oranında özürlüdür ifadesi yer alır. Özür oranı rakamsal olarak %... işaretinin sağına yazılır. Özürlülük bilgilerinin nüfus cüzdanına yazılması özürlünün isteğine bağlıdır. Özürlülük bilgisinin yer aldığı nüfus cüzdanı herhangi bir nüfus müdürlüğünden talep edilebilir. Özür oranı ile ilgili bilgilerde değişiklik olması durumunda özürlü buna ilişkin sağlık kurulu raporu ile il müdürlüğüne müracaat eder. Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından mevcut özürlüler için verilmiş olan kimlik kartları geçerlidir. Özürlüler için kimlik kartının içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması durumunda yeniden özürlüler için kimlik kartı düzenlenmez. Nüfus cüzdanlarında özürlülük bilgisi yer alan özürlülerin kazanımları nelerdir? Özürlülerin hangi hak ve indirimlerden faydalanacakları ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenir. Bu konuda zorunlu genel bir hak ve indirim söz konusu değildir. Bunun yanında bazı kamu kurumlarının özürlülere sağladığı kolaylıklar aşağıda belirtilmiştir. Bu indirimler ve veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilir. Özürlülük bilgisi ulusal özürlüler veri tabanında tutulacağı için çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin özürlülere yönelik hizmetlerinden mesleki rehabilitasyon, yardım vesaire faydalanabileceklerdir. Devlet Demir Yolları ana hat yolu trenleri ile seyahatlerde %20 indirim. Türk Hava Yolları ile seyahat halinde belirlenen esas doğrultusunda yaklaşık %30 indirim. Turkcell ve Telsim cep telefonlarında indirimli ücretle görüşme, milli parklar, devlet tiyatroları, müzeler ve spor müsabakalarından refakatçisi ile birlikte ücretsiz yararlanma. Bazı belediyeler özürlüleri iç hat otobüs, vapur ve benzeri ulaşım hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalandırmaktadır. Engelliler için meslek edindirme kursları var mı? Türkiye İş Kurumu, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, özel dershaneler, belediyeler, özürlülerle ilgili bazı dernekler ve vakıflar tarafından engelliler için meslek edindirme kursları düzenlemektedir. Bu kurslara katılabilmek için söz konusu kurum ve kuruluşların ikamet edilen ildeki şubeleriyle ilişkiye geçilmesi ve istenilen belgeler tamamlanarak başvurulması gerekmektedir. Bu kurslar genellikle ücretsiz olup bazı kuruluşlar ulaşım olanağı da sağlamaktadır. Engelli bireyin bu kurslara devam etmesi, diploma veya sertifika alması, durumuna ve yeteneğine uygun bir işe girmesini kolaylaştıracaktır. Engellilerin devlet memuru olarak çalışması mümkün mü? Evet, engelliler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesine göre çıkarılan sakatların devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde devlet memuru olarak çalışabilmektedirler. Bir kamu kuruluşunun çalıştırdığı memurların %3'ü oranında engelli memur çalıştırma zorunluluğu vardır. Engelli kişinin belirli aralıklarla yapılan sınavlara katılması, bu sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Hangi kurumların sınav açacağı, alınacak engellilerin sayısı, aranan nitelikler, başvuru için gereken belgeler, başvuruların nereye, hangi tarihe kadar yapılacağı, resmi gazete, http://rega.basbakanlik.gov.tr TRT'nin televizyon ve radyo kanalları ile tirajı yüksek gazetelerde yayınlanan ilanlarla duyurulmaktadır. Ayrıca bu sınavlar hakkındaki bilgiler Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın 0312 419 79 24 telefon numarasından veya www.memurlar.net www.iskur.gov.tr ve www.kamupersoneli.com adreslerindeki web sitelerinden de takip edilebilir. Engellilerin işçi olarak çalışması mümkün mü? Evet, engellilerin kamu sektöründe veya özel sektörde iş kanunu çerçevesinde işçi olarak çalışmaları mümkündür. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesine göre 50 ve 50'nin üzerinde işçi çalıştıran kamu ve özel iş yerlerinin %3 oranında sakat işçi çalıştırmaları zorunludur. bu zorunluluğa uymayan işverene çalıştırmadığı her engelli işçi için her ay 2005 yılı sonu itibariyle 1270 YTL ceza ödettirilmektedir. İşçi olarak işe girebilmek için engelli bireyin öncelikle ikamet ettiği ildeki İşkur Şubesi'ne şahsen başvurması gerekmektedir. İşkur Şubesi engelli bireyi sağlık kurulu raporu almak üzere hastaneye sevk edecektir. Rapor alındıktan ve istenen evraklar tamamlandıktan sonra İşkur Şubesi'nin sakatlar birimine kaydedilecek ve sıraya konulacaktır. Sırası geldiğinde de işe yerleştirilmek üzere kurum tarafından çağrılacaktır. Engelliler hangi vergi indirimlerinden yararlanmaktadırlar? Gelir vergisi. Hizmet erbabı, serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen özürlüler ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü yakını olanlar, 193 sayılı vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde gelir vergisi indiriminden faydalanabilmektedirler. İndirim tutarı, indirimden yararlanan veya bakmakla yükümlü olduğu özürlünün özür derecesine göre birinci, ikinci ve üçüncü derece özürlü olmak üzere ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Kanuna göre, çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı, birinci derece sakat, asgari %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı, ikinci derece sakat, asgari %40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılmaktadır. Özürlü hizmet erbabından birinci derece özürlülerin aylık maaşları veya ücretlerinin 440 bin TL, ikinci derece özürlülerin aylık maaşları veya ücretlerinin 220 bin TL, üçüncü derece özürlülerin aylık maaşlarının veya ücretlerinin 110 bin TL'lik dilimi gelir vergisinden muaftır. Bakanlar Kurulu her yıl bu miktarları yeniden belirlemeye yetkilidir. Serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen özürlülerin vergi indirimleri, özür derecesine göre hizmet erbabı özürlülere tanınan aylık indirimin 12 ile çarpılarak vergi matrahından düşürülmesi yoluyla hesaplanmaktadır. Vergi indirimi için ne yapmalısınız? Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen, özürlü hizmet erbabı için dilekçe, çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği, 3 adet fotoğraf. Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için bir dilekçe, ücretlinin çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet olduğunu gösterir belge, özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet fotoğrafı. Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu göstermek üzere, ücretlinin çalıştığı iş yerinden veya durumuna göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alınan ve özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının birer örneği. Özürlü serbest meslek erbabı için bir dilekçe, vergi kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet fotoğraf. Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için bir dilekçe, serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge, özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet fotoğrafı, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu göstermek üzere serbest meslek erbabının kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alınan ve özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının birer örneği. Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için bir dilekçe ve vergi kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet fotoğraf ile birlikte. İllerde defterdarlık gelir müdürlüğüne. Bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne. Diğer ilçelerde mal müdürlüklerine başvurabilirler. Özel tüketim vergisi. H sınıfı sürücü ehliyeti bulunan devlet hastanesinden özel tertibatlı otomobil kullanabileceğine dair heyet raporu alan özürlülerden %27 ÖTV alınmaz. Motorlu taşıtlar vergisi istisnası. Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan mağlul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer mağlul ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar, motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır. sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları bizzat kullanma zorunluluğu yoktur. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen engellilerin tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Katma değer vergisi. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden muaf kılınmıştır. Böylece engellilerin eğitimlerinde, mesleklerinde ve günlük yaşamlarında kullandıkları ve kendileri için özel olarak üretilmiş olan kabartma ve sesli kitap, beyaz baston, saat, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortez ve protez, işitme cihazı gibi araç gereçler engelli açısından bir miktarda ucuzlatılmış olmaktadır. Gümrük vergisi. Engellilerin kendi özel kullanımları için yurt dışından ithal ettiği alet ve makinelerden gümrük vergisi alınmaz. Gümrük kanununa göre sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu ve motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri gümrük vergisinden muaftır. Emlak vergisi. Özürlülerin 200 metrekareye kadar sahip oldukları konutlarından alınmakta olan emlak vergisinin sıfıra kadar düşürülmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. Engelliler kaç yılda emekli olabilirler? Emekli sandığı. Emekli sandığına bağlı olan ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle %40'ın üstünde sakatlık raporu bulunan engelliler, 15 yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları takdirde emeklilik hakkından yararlanabilirler. SSK, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu kanunun 53. maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan ilgili mevzuat uyarınca, birinci derece sakatlığı olanlar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak. İkinci derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak. Üçüncü derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. Emeklilik için 3 resim, vukuatlı nüfus örneği, sağlık raporu ile başvurmaları gerekir. Bağkur. Bağkur, engellilere yönelik özel bir erken emeklilik uygulaması yapmamaktadır. Malulen emeklilik. Malulen emeklilik durumu ile ilgili olarak 3 sosyal güvenlik kuruluşunun da erken emeklilik uygulaması vardır. Sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan engelliler hangi haklardan yararlanabilirler? Yeşil kart. Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır. Yeşil kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir. Bu kartı çıkartmak için muhtardan Form 5 alınır. İkamet edilen ilçenin kaymakamlığından başvuru formu alınarak işlemlere devam edilir. Sakatlık maaşı. Herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan engelliler 2002 sayılı kanun çerçevesinde 3 aylık dönemler halinde sakatlık derecelerine göre farklı miktarlarda sakatlık maaşı alabilirler. 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni özürlüler yasası ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunda önemli sayılabilecek değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ağır derecedeki özürlüler, 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımızın almakta olduğu aylığın %300'ünü, işe yerleştirilememiş olan, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan özürlüler ile 18 yaşın altındaki özürlülerin bu özürlüye bakmakla yükümlü olan yakınları ise %200'ünü alacaklardır. Bu durum karşısında somut uygulama şöyle olacaktır. Emekli sandığı mevzuatına göre sakatlar sakatlık oranı %70 ve üzeri, sakatlık oranı %40 ve %70 arasında olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci grup ağır sakatlıkları, ikinci grup ise hafif derecedeki sakatlıkları oluşturmaktadır. Bu durumda uygulamada özürlünün tam teşekküllü hastaneden almış olduğu sakatlık raporuna bakılacak, sakatlık oranı %70'in üzerinde olanlar ağır derecede sakat sayılarak alınmakta olan aylığın %300'üne hak kazanacaklardır. Geriye kalan tüm sakatlara bu oran %200 olarak ödenecektir. Muhtaç aylığı almaktayken evlenen bayanlar, eşleri de bu kanunun öngördüğü koşulları taşıyorlarsa aylıklarını almaya devam edeceklerdir. 18 yaşından küçük özürlülerin bakmakla yükümlü yakınları da 2022 sayılı yasadaki koşulları taşımak kaydıyla muhtaçlık maaşından yararlanabileceklerdir. Sakatlık maaşından yararlanabilmek için aşağıda sayılı belgeler ile ikamet edilen ilçenin kaymakamlığına başvurulması gerekmektedir. Başvuru formu kaymakamlığa bağlı mal müdürlüklerinden alınacak. Malullük ve sakatlık aylığı bağlanacaklar için özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. 3 adet belgelik fotoğraf. Müracaatın uygun olarak kabul edilmesinden sonra 3 aylık dönemler halinde peşin olarak mahalli maliye teşkilatlarından alınır. 2022 sayılı yasaya göre maaş alanlar devlet hastanelerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaçlık Maaşı. Herhangi bir sosyal sigorta kurumuna bağlı olmayan ve 2022 sayılı kanuna göre sakatlık maaşı almayan engelliler aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aylık bağlanmasını sağlayabilirler. Gerekli evraklar, dilekçe, mal bildirim beyanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, sağlık kurulu raporu, 2 adet vesikalık fotoğraf, fakirlik kağıdı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı ve 2022 sayılı kanuna göre maaş almadığını gösteren belge, sosyal sigorta hakkına sahip olan anne ve babanın vefatından sonra 18 yaşını doldurmuş olan engelliler, 2022 sayılı kanuna göre sakatlık maaşı alıyor olsalar veya herhangi bir işe girerek maaş alıyor olsalar bile emeklilik maaşından yararlanabilirler. Ancak girdikleri işten dolayı emekli olmaları halinde anne ve babalarından aldıkları yetim maaşı kesilir. Bu uygulama emekli sandığı emeklisi iken vefat eden anne babaların engelli çocukları için geçerli değildir. Engelliler ihtiyaç duydukları araç, gereç ve cihazları ücretsiz olarak temin edebilirler mi? Sakatlıkları nedeniyle özel araç, gereç ve cihazlara ihtiyacı olan engelliler, bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı iseler, ihtiyaç duydukları araç, gereç ve cihazları bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşundan ücretsiz olarak sağlayabilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunmayan engellilerin ihtiyaç duydukları özel araç, gereç ve cihazları ücretsiz olarak sağlayabilmeleri için aşağıdaki belgeleri tamamlayarak ikamet ettikleri kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekenler: yeşil kart, fakirlik kağıdı, ikametgah kağıdı. Özel, özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kurum ve kuruluşlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Ülkemizde devlet kuruluşu olarak hizmet veren özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra, özel kişiler ya da kuruluşlar tarafından işletilen ve özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kuruluşlar da bulunmaktadır. Çeşitli kentlerimizde sayıları 600'ü bulan bu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, destek eğitimi gören engellilerin aldıkları eğitimin bedeli, engellinin velisinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu emekli sandığı veya SSK ise bu sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenmektedir. 1.7.2006 tarihinden itibaren bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup olmaması dikkate alınmaksızın tüm vatandaşların engelli çocukları için verilecek destek hizmetinin bedeli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenecektir. Özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitimi olanağından yararlanmak isteyenlerin daha fazla bilgi için emekli sandığı veya SSK'ya ya da bir özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine başvurmaları gerekmektedir. Ağır derecedeki engelliler bakım hizmeti alabilirler mi? Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksulluk içerisinde bulunanlara bakım hizmeti resmi veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmektedir. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar 2 aylık net asgari ücretten fazla olamayacak. Kurumca bakılamayanların bakım ücreti bu amaçla kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Yeni özürlüler yasası engelliler için başka ne gibi haklar getirmektedir? Kat mülkiyeti yasasında değişiklik yapılarak engellilerin kullanmakta olduğu konutlarda onların durumlarına uygun proje tadilatı kolaylaştırılmıştır. 657 sayılı yasada değişiklik yapılarak engellilerin meslekleri ile ilgili görevlere atanmaları yasa hükmü haline getirilmiş olmakta, engelli çocuklarının ya da yakınlarının eğitim ve rehabilitasyon olanaklarını sağlama amacına yönelik olarak tayin kolaylıkları getirilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle engellilere ayrılmış park yerlerine park etme yasağı ile ilgili cezalar iki misline çıkarılmak suretiyle motorlu taşıt sahibi engellilerin günlük yaşamlarında rahatlama sağlayacak bir önlem getirilmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanununda yapılan değişiklikle spor tesislerinde engellilerin durumuna uygun tadilatın yapılması, eğitim programlarının belirlenmesi sağlanarak engellilerin spor etkinliklerinin önündeki engellerin kaldırılması öngörülmektedir. Kalıtsal hastalıklarla mücadele kanununda yapılan değişiklikle kalıtsal hastalıklar ve engelliliğe yol açan hastalıklar koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına alınmış ve bu doğrultuda yapılacak harcamalar devlet tarafından üstlenilmiştir. Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanununda yapılan değişiklikle engelliler de ayrımcılığa ve istismara karşı korunma kapsamına alınmışlardır. Büyükşehir Belediyesi kanununa ek madde yapılarak büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulması öngörülmüştür. Yeni yasayla engelliler ayrımcılığa karşı korunmaktadır. Yeni özürlüler yasası ile engellilere yönelik ayrımcılık yasaklanarak ve cezai yaptırıma bağlanarak çağdaş bir anlayış benimsenmiştir. Böylece Orta Çağ'ın yadigarı himayecilik anlayışı henüz uygulamada değilse bile en azından yasal planda terk edilmiş olmakta, engellilerin her alanda bağımsızlıklarını elde edebilecekleri bir yasal ortam yaratılmaktadır. Nasıl mı? Şöyle, uzun yıllardan beri görme engellilerin noterlik işlemlerinde ve borçlandırıcı işlemlerde iki tanık bulundurulma zorunluluğu, çeşitli alanlarda çalışmakta olan özürlülerin mesleklerini icra sırasında büyük sıkıntılarla karşılaşılmasına yol açmakta, rencide edici durumların ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Noterlik Kanunu'nda, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Borçlar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle bu zorunluluk ortadan kaldırılmış, noterlik ve borçlandırıcı işlemlerde iki tanık bulundurulması keyfiyeti görme engellinin kendisine bırakılmıştır. Yasada Türk Ceza Kanunu'nun ayrımcılık başlıklı 122. maddesiyle getirilen dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmesine ilişkin düzenleme, özürlülük nedeniyle ayrımcılık yapılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmiş olmaktadır. Bundan böyle özürlülere herhangi bir alanda ayrımcılık uygulayan kişi ve kuruluşlar, bu kuruluşların yöneticileri, ceza tehdidi altında olacaklardır. Yine Türk Medeni Kanunu'nun 348. maddesinde velayetin reddi nedenleri arasında sayılan özürlülük, velayetin reddi nedenleri arasından çıkartılmaktadır. 6. Nokta Körler Derneği'ni tanıyor musunuz? 6. Nokta Körler Derneği, ülkemizde görme engellilerin ekonomik, toplumsal, eğitsel, kültürel, mesleki ve benzeri sorunlarına çözüm yolları üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuştur. Körler alanındaki en eski dernektir. Kurucu başkanı, kendisi de görmeyen doçent doktor Mithat Enç'tir. 1950'li yıllar boyunca körlerin eğitim sorunlarının çözümünde yoğunlaşan dernek, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak biri Ankara'da, diğeri Gaziantep'te olmak üzere iki körler okulunun kurulmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde bir özel eğitim bölümünün açılmasına ön ayak olmuştur. 1960'lı yıllarda korumalı iş yeri denemesine girişen dernek, kurduğu bir atölyede görme engellilere kese kağıdı, sepet yapımı, halı, çorap, file gibi çeşitli örme işleri öğretmiş, elde edilen ürünler pazarlanarak çalışanların geçimleri sağlanmıştır. 1970'li yıllarda görme engellilerin rehabilitasyon sorununa eğilen dernek, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te olmak üzere 4 vakfın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Ankara ve İstanbul'daki vakıfların bünyesinde 15-35 yaş arasındaki görmeyenlere 6'şar aylık sürelerle yatılı rehabilitasyon eğitimi veren birer rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk konuşan gazetesi 1986 yılında 6 Nokta Körler Derneği tarafından yayınlanmaya başlanmıştır. 90'lık kasetler halinde aylık olarak yayınlanan 6 Nokta'nın Sesi adlı gazete, bugün 100 dolayında İl Halk Kütüphanesi'nin yanı sıra binlerce dinleyene ulaşmaktadır. Dernek, 1986 yılında körler için bir kültür merkezi yapımını programına almış, başkent Ankara'nın Kurtuluş semtinde bulunan bu merkezin temelini 27.6.1994 tarihinde atarak 1996 yılı ortalarında tamamlamıştır. 1997 başından itibaren tüm üniteleriyle birlikte hizmete açılan 6 Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde Ankara dışından gelen üyelerini ağırlamak için bir misafirhane, bilgisayarlı breyl, kabartma, matbaa, sesli ve breyl kütüphaneler, kitap kayıt stüdyoları, körlere sesli bilgisayar eğitimi veren bilgisayar laboratuvarı, çeşitli hizmet üniteleri ve bir konferans salonu yer almaktadır. Bu merkezde körler için kabartma ve sesli materyal üretiminin yanı sıra bilgisayar, yabancı dil, müzik gibi alanlarda çeşitli kurslar verilmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu ile işbirliği halinde pek çok görmeyenin istihdamını gerçekleştiren dernek, yoksul ve çalışkan görme engelli öğrencilere burs olanakları sağlamakta, beyaz baston, breyl ve konuşan saat, konuşan bilgisayar gibi araç gereçleri ya yurt dışından temin etmekte ya da bizzat kendisi üretip pazarlamaktadırlar. Çeşitli seminer, panel ve konferanslarla, eğitici broşür ve kitaplarla, basın, radyo ve televizyon programları ile halkın görme engelliler konusundaki eğitimine katkıda bulunan dernek, okuma yazma, bağımsız hareket ve meslek kazandırma kursları düzenleyerek görme engellileri eğitmekte ve toplumla bütünleştirmeye çalışmaktadır. 6 Nokta Körler Derneği son yıllarda görme engellilerin hak ve çıkarlarının yasal güvenceye kavuşturulması ve bu amaçla demokratik, kapsamlı, bütünlüklü bir engelliler yasasının çıkarılması için yoğun bir mücadeleye girmiş ve bunda belirli başarı da elde etmiştir. 6 Nokta Körler Derneği, körler alanındaki derneklerin en büyüğüdür. Bugün 28 ilde şubesi ve yurdun dört bir yanında binlerce üyesi bulunmaktadır. Üyelerinin tamamı görme engelli olup, dernek görme engelliler tarafından yönetilmektedir. Dernek, Türkiye Körler Federasyonu'nun etkin bir üyesi olup, Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliği ile sıcak ilişkilere sahiptir. Önemli telefonlar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, tel 0312 310 2460-80, Anafartalar Caddesi, No 70, Ulus, Ankara. TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, tel 0312 419 79 23, Ihlamur Sokak, No 1, Kızılay. Alo Özürlüler Danışma Birimi, ücretsiz hat 0 800 314 83 00 01. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, tel 0312 425 06 86, Atatürk Bulvarı, No 133, Bakanlıklar, Ankara. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, tel 0312 434 51 00. Soysal sitesi No 108, Kızılay, Ankara. Türkiye Körler Federasyonu, tel 0312 231 82 43. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 32 Taksim 6, Demirtepe, Ankara. Ortopedik Özürlüler Federasyonu, tel 0212 534 59 80. Luna Park yanı aşağı Gureba Caddesi, No 31 Taksim 4, Çapa, İstanbul. Türkiye Sağır ve Dilsizler Milli Federasyonu, tel 0212 631 53 49. Malta Fevzi Paşa Caddesi, Kınalızade Sokak, No 2-3, Fatih, İstanbul. Zihinsel Özürlüler Federasyonu, tel 0312 362 48 84 363 38 27. Dumlupınar Caddesi, No 13, Kurtuluş, Ankara. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, tel 0312 309 73 97. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ulus İşanı, 1. kat, A blok, No 106, Ulus, Ankara. Görme Engelliler Spor Federasyonu, tel 0312 311 01 64. Ulus İşanı, B blok, 1. kat, Ulus, Ankara. İşitme Engelliler Spor Federasyonu, tel 0312 311 62 14. 0312 311 08 19. Adres: Ulus İşanı, B blok, 1. kat, Ulus, Ankara. Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu, tel 0312 311 58 95. Adres: Ulus İşanı, A blok, 1. kat, No 111, Ulus, Ankara. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tel 0312 212 76 14-15. Görme Engelliler Bölümü, 0312 212 76 17-18. Ankara Özürlü Danışma Merkezi, tel 0312 311 38 10. Adres: Anafartalar Caddesi, No 10, Kat 1, Ulus, Ankara. İstanbul Özürlü Merkezi, tel 0212 252 42 00, 0212 252 76 06. Adres: Hacı Mimi Mahallesi, Lüleciler Caddesi, Tulumbacı Sıtkı Sokak, No 24, Tophane, Beyoğlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Masası Koordinatörlüğü, tel 0232 445 53 28 Taksim 21, 0232 446 57 73. Biz altı noktalıyız, istismar düşmanımız, köylere onurlu yaşam bizim ilk amacımız, çalışmak istiyoruz, güvence arıyoruz, kendi emeğimiz ile yaşamı çiziyoruz. Eğitim
Hakkımızdır bir engelin sizde bizlere.